Ayırım 6, sayfa 55. Faruk Tanman, Kartal'daki dükkanının kemenklerini indirdiğinde saat 8'e çeyrek vardı. Yorucu bir gün geçirmişti. Geçen hafta 55 yaşını idrak etmişti. Artık eskisi kadar aktif ve hızlı değildi. Marangozhanedeki iki kalfası da tam istediği düzeyde çalışkan değildiler. Hatta Ruhi'den hiç memnun değildi. İşine son vermeyi düşünüyordu. İki defa bunu kendisine söylemeyi düşünmüş fakat son anda adamın rızkına mani olmamak için vazgeçmişti. Ruhi kaytarmayı çok seviyordu. Bu akşam da saat 5'te uydurma bir sebep yaratmış ve erkenden dükkandan çıkıp gitmişti. İçinden homurdandı Faruk. Böyle devam edemezdi. Acımayı bırakıp ay sonu itibariyle işi bırakmasını isteyecekti kalfasından. Dükkanın ana şalterine indirirken yarın ilk işim bu olsun diye geçirdi aklından. Faruk aslen Bartınlıydı. Fakir bir ailenin yedinci çocuğu, annesi kendisini doğurduktan 24 saat sonra ölmüştü. Hayatının şanssızlığının daha o gün başladığına inanırdı. Babası 6 ay sonra aynı köyden bir kadınla evlenmişti. Çocukluğu hakkında olumlu en ufak bir anısı yoktu. İte kaka ilkokulu bitirmiş, sonra para kazanmak için çalışmaya başlamıştı. Pazarlarda simit satmış, Bartın'da bir terzinin yanında çalışmış, en azından kendi nafakasını çıkarmaya gayret etmiş, hatta biraz da ailesine katkıda bulunmuştu. 15 yaşına geldiğinde babası yanında çalıştığı terzi ile kavga etmiş, Faruk'u oradan alarak bir marangozun yanına çırak olarak vermişti. Babasının onun için yaptığı en olumlu iş de bu olmuştu zaten. Zira zanaat sahibi olmasını hep buna bağlardı. Yetenekli ve çalışkan bir gençti Faruk. Kısa zamanda yeni işinden hem hoşlanmış hem de dört elle sarılarak geleceğini temin edecek işi hakkıyla öğrenmek için uğraşmıştı. Ama bir yıl sonra babası Bartın'daki bir kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü. Bu hadise ailenin tamamen parçalanmasına yol açmıştı. Önce en büyük ağabeyi bir yolunu bulup Almanya'ya işçi olarak gitmişti. Ertesi yıl kendisinden bir yaş küçük olan erkek kardeşiyle kız kardeşini Almanya'ya aldırmıştı. Üvey anneleri iki kız kardeşini de Ankara'da bir ailenin yanına evlatlık olarak çalışmaya göndermişti. Emine hariç diğer bütün kardeşleri vefasız çıkmışlardı. Faruk tüm gayretlerine rağmen ne Almanya'ya gidenlerden ne de Ankara'ya evlatlık olarak verilenlerden bir daha haber alamamıştı. Bartın'da marangozun yanında eni konu pişmiş mesleği öğrenmişti artık. Yaşı da 18 olmuştu. Bir gece babasının evine döndüğünde üvey annesini tanımadığı bir adamla sevişirken yakalayınca dona kalmış, kapıyı vurup çıkmıştı. Bu aile dramının son halkasıydı. Bir daha eve dönmemiş, otobüse atladığı gibi İstanbul'a gitmişti. Büyük şehirde nasıl olsa bir iş bulup geçimini sağlayacağını düşünmüştü. Ama İlk birkaç ay hiç de düşündüğü gibi olmamış, evsiz barksız sokaklarda sürünmüş, parklarda yatıp kalkmıştı. Neyse ki mevsim yazdı ve durumu idare edebiliyordu. İnşaatlarda amelelik yapmış, kazma kürek sallamıştı. Onun temiz ve saf haline acıyan müteahhit, marangoz olduğunu anlayınca Faruk'u inşaatlarının doğrama işlerini yapan Kartal'daki bir marangozun atölyesine göndermişti. Bu mutlu rastlantı Faruk'un kötü talihinin değiştiği gündü. Atölye sahibi Nuri Usta babacan bir adamdı ve Faruk'tan hoşlanmıştı. Onu yanına kabul etmiş ve tam bir usta oluncaya kadar da onunla çalışmıştı. Faruk yalnız çalışkan ve becerikli değil, namuslu bir gençti de. Nuri Usta'nın karısı 10 yıl evvel ölmüş ve yaşamını 22 yaşındaki kızı Esma ile Kartal'daki eski bahçeli bir evde sürdürüyordu. Bir akşam iş çıkışı Nuri Usta çırağını yanına alarak eve dönmüştü. İşte ne olduysa o akşam oldu. Esma ilk görüşte Bartın'ı delikanlıya tutuldu. Hakikaten de o tarihlerde Faruk aslan gibi güçlü kuvvetli bir gençti. Ne var ki ustanın kızı kendisinden 4 yaş büyüktü ve oldukça çirkin bir kızdı. Faruk'un Esma'nın kendisine duyduğu ilgiyi anlaması biraz zaman aldı. Nuri Usta bunu Faruk'tan önce anlamıştı. Zira kızı ikide bir bahaneler icat edip dükkana gelir olmuştu. Usta hayattaki tek kızına son derece bağlıydı ve onun mutlu olmasını istiyordu. O günden sonra Faruk'u daha fazla farklı nazarlarla bakmaya, yavaş yavaş onu bir damat adayı gibi görmeye başlamıştı. O tarihlerde Faruk dürüst ve saf bir gençti. Büyük şehir hayatı da tecrübelenmesi için yeterli değildi. Çünkü çektiği sıkıntılardan sonra tüm zamanını çalışarak geçiriyor, aldığı ücretini de elinden geldiğince tasarruf ediyordu. Ertesi yıl durumun gittikçe alevlendiğini hisseden usta, kızının mutluluğu için çırağına kızıyla evlenip evlenemeyeceğini sordu. Faruk bu teklife oldukça şaşırmıştı. Esma'nın kendisine aşık olduğunu hala anlamamıştı. Faruk pratik düşünceli bir gençti. Teklifi kabul etti. Önce nişanlandılar. Askerliğini tamamlayınca da evlendiler. Mutlu bir evlilikleri oldu. Tek eksikleri çocuklarının olmamasıydı. Nuri Usta torun istiyordu ama ne yazık ki bu isteği gerçekleşmedi. Aradan yıllar geçti. Üçü aynı evde mutlu bir hayat sürdüler. Evliliklerinden 10 yıl sonra Nuri Usta kalp yetmezliğinden vefat etti. Dükkanın idaresi tamamen Faruk'a geçmişti. İşleri daha da büyüttü. Yetiştirilmek üzere yanına iki yeni çırak aldı. Onlara mesleğin hünerlerini öğretmeye çalıştı. Çevrede sayılan ve sevilen biri olmuştu. Hali vakti düzelince birkaç kere Bartın'a gitti. Ailesinden haber almaya çalıştı ama başaramadı. Ne Almanya'ya seneler evvel giden kardeşlerinden ne de Ankara'da izlerini kaybettiren kız kardeşlerinden haber vardı. Sadece Emine'nin evlenerek Bursa'ya yerleştiğini öğrenmişti. Onun adresini araştırarak buldu. Karısını alıp bir hafta sonu Bursa'ya da gitti. Ama araya giren yıllar kopukluk ve soğukluk getirmişti. Emine'nin de kendisine fazla sıcak ve yakın davranmadığını görünce üzüldü. Kocası otomobil tamircisi bir ustaydı ama adama ısınamamıştı. Biraz kaba ve nadan bir adamdı. Yıllar sonra bir kayınbiraderin ortaya çıkmasından hoşlanmayan davranışlarını sezinlemişti. Yine de durumu fazla ırgalamadı Faruk'u. Netice itibariyle Emine mutlu görünüyordu. Zaten bir daha da görüşmediler. Çocuklarının olmaması, Esma'daki çocuk hasreti, hayvanlara duyduğu ilginin artmasına neden olmuştu. Evde 3 kedi besliyordu karısı. O zamana kadar Faruk'ta hayvanlara karşı özel bir ilgi yoktu. Fakat karısının aşırı düşkünlüğü zaman içinde onda da beklenmeyen bir sevgi yaratmıştı. İlerleyen senelerde evdeki kedilerin sayısı daha da arttı. Hatta bir arı 9 kediye kadar çıktı. Beslenmeleri problem oluyordu ama karı koca bundan hiç yüksünmüyorlardı. Çocuk hasretlerini bir nevi kedilerle tatmin ediyorlardı. Nitekim 4 sene önce Esma tıpkı babası gibi kalbine yenik düşünce Faruk 9 kediyle evde tek başına kaldı. Kedilere olan muhabbetini artık bütün çevre duymuştu. Nitekim onu kedici amca diye lakaplandırmışlardı. İşten çıkınca çarşı içindeki ciğerciye uğrar, onların nevalelerini alır, artık yavaşlayan yürüyüşüyle her akşam evine dönerdi. Yağmurun yağdığı o akşam da Faruk aynı programı uygulamış, filesine doldurduğu nevalesiyle evine dönmüştü. Artık 54 yaşındaydı ve bankada epey parası vardı. İşi onun için zor gelmeye başlamıştı. Ama geleceğe ait bir beklentisi yoktu. Yıllar önce iç güveysi olarak girdiği eski ahşap İstanbul evinde oturuyordu. Gerçi geçen seneler içinde içte ve dışta bir yığın tamirat ve tadilat yapmıştı. Ama o evi ne satar ne de kat karşılığı verebilirdi. Bütün geçmişi o evde yatıyordu. Bahçeden geçip dış kapıyı anahtarıyla açtı. Evin içi zifiri karanlıktı. El yordamıyla elektrik düğmesini çevirip etrafı ışığa boğdu. Her zamanki alışkanlığıyla hemen ıslak pabuçlarını ayağından çıkarıp kapının yanında duran terliklerini ayağına geçirdi. Ama evdeki garip değişikliği de hemen o an fark etti. Kediler onun gelişine alışıktılar. Daha anahtarı yuvasında çevirirken dışarıdan miyavlamaları duyulur, karanlıkta bir yığın parlak yeşil gözler ışıldardı. Oysa ahşap evin antresinde kendisini bekleyen tek bir kedi yoktu bu akşam. Yaşlı adam durumu garipseyerek irkildi. Neredeydi bu hayvanlar? Neden kendisini karşılamak için kapı ağzına üşüşmemişler, bacaklarının arasında sürtünerek miyavlamamışlardı? Gözleri kedileri aradı. Bir tek inciyi görebiliyordu. Siyah beyaz renkli, uzun tüylü, dişi kedisini. Ama o da tüyleri diken diken olmuş, sırtını kamburlaştırmış, ağzını açmış, sanki gelen kendisi değilmiş gibi mesafeli ve ürkek duruyordu. Eski giler kapısının ağzında. Hayvanda bir gariplik vardı. Faruk, "İnci, güzel kızım," diye mırıldandı. Ama hayvanda hiç ses yoktu, yaklaşmıyordu yanına, tıslamıştı sadece. Faruk, kedilerle tıpkı bir insanla olduğu gibi konuşmaya alışmıştı. İnci'deki ürküntüyü fark etmesine rağmen ona sorgulamak istedi. Bir yandan da mırıldanıyordu. "Ne var kızım, ne oldu sana? Tanımadın mı beni? Bak baban geldi, size mamalarınızı getirdi. Nerede kardeşlerin? Nereye gitti o yaramazlar? Neden beni karşılamıyorlar?" Fakat kedi ürkerek Faruk'tan kaçmaya başladı. Bu duruma hiç anlam verememişti yaşlı adam. Evin içindeki o değişik kokuya da o an hissetti. Farklı, alışık olmadığı bir kokuydu bu. Gerçi 9 kedisinin yaşadığı evde her zaman eşyalara, evin duvarlarına sinen kedilere özgü bir koku olurdu. Ama bu farklıydı. Yabancısı olduğu bir koku. "Pisi pisi, gelin yavrularım," diye seslendi yeniden. Hiçbir hareket yoktu. İnci de yok olmuş, evin gölgeler arasında saklanmıştı bir yere. Kedilerini korkutan, kendilerini saklamaya iten bir şey olmalıydı ama ne? Onlar alt tarafı birer hayvandı ve sahiplerinin kokusunu alınca mutlaka ortaya çıkarlardı. Hele yemek vakitlerinin geldiğini, eğitilmeleriyle biliyorlarsa. Burnunu çekerek o yabancısı olduğu kokunun ne olduğunu bir kere daha algılamaya çalıştı Faruk. Sanki tanıdık, yabancısı olmadığı bir koku gibi gelmişti burnuna. Sanki kan kokusuydu. Daha sonra kokunun yoğunlukla sol taraftaki mutfaktan geldiğini fark etti. Başını çevirip mutfak yönüne baktı. Mutfak kapısı açık ve ışığı sönüktü. Ne olduğunu hala tam olarak anlayamamıştı. Mutfağa doğru ağır ağır yürüdü. İçerideki elektrik düğmesini çevirdi. Etraf birden aydınlanınca korkunç manzarayla karşı karşıya geldi. Ağzından boğuk bir çığlık yükseldi. Şaşkınlık ve dehşetten düşmemek için duvara yaslandı. Gördüklerine inanamıyordu. Mutfak tam bir kan gölüne dönmüştü. Zeminde başları kesilmiş 4 kedisi yatıyordu. Yer mezbahaya dönmüştü. Karısının sağlığında bizzat kendi elleriyle yaptığı mutfak takımları, fırın rafları, yandaki buzdolabının kapağı, kesilen kedilerin kanlarıyla kızıla bulanmıştı. Midesi bulandı, kusma ihtiyacı duydu Faruk. Ama daha da kötüsü, karşılaştığı katliam sonucu yüreğine çöken acının verdiği nefes darlığıydı. Soluk alamıyordu yaşlı adam. Kapıldığı dehşetten titremeye başlamıştı. Kalbi deli gibi atıyordu. Bu kabul edemeyeceği bir görüntüydü ve izahı yoktu. Kim, hangi canavar bunu yapabilirdi? Ne istemişti masum yavrucaklardan? Bayılacak gibiydi. Mutfağın eşiğinde öylece kala kalmıştı. Damağı kupkuru kesilmiş, fakat mide borusundan yükselen acı bir sıvı ağzına dolmaya başlamıştı. Her an kusabilirdi. Şuursuzca midesinin isyanını bastırmak için kuruyan damağını ıslatmak için su içmek istedi. Kenardaki buzdolabını açarak yaz-kış bulundurduğu soğuk su sürahisine el attı. Aynı anda boğazından korkunç bir çığlık daha yükseldi. Gözleri sabitleşmiş, göz bebekleri iri iri açılmıştı. Buzdolabının raflarından birinde kanlı bir metal tepsinin içinde kesik 4 kedisinin başı duruyordu. Canavar kestiği hayvanlarının başlarını sanki kendisiyle alay edercesine tepsiye sıralamış ve Faruk'a akşam yemeği gibi sunmuştu. Dayanamayan Faruk kusmaya başladı. Buna tahammül edemezdi artık. Gözyaşları ve kusmukları birbirine karışmıştı. Dizleri vücudunun ağırlığını çekemez olmuştu. Ağır ağır çömeldi ve kapının girişinde yere çöktü. Şuuru buna bulanıklaşmış, gözleri kararmış ve dengesini kaybetmişti. Faruk, mutfak girişinde ne kadar zaman öylece kaldığını hiç bilemedi. Belki 10 dakika, belki daha fazla. Yüreği paralanmış bir haldeydi. Fakat onu kendisine getiren şey yavaş yavaş şuur altında uyanan nefret ve hiddet duygusuydu. Bu kötülüğü ona kim yapmış olabilirdi? Ellerini zemine dayayarak dizleri üzerinde doğrulmaya çalıştı. Avuç içleri kendi kusmuğu ve kedilerin yoğun kanına bulaşmıştı. Şimdi de hiddetten titriyordu. Kendini rüyada gibi hissediyordu. Sanki uyanınca bu karabasandan kurtulacak ve her şey normale dönecek. Sevgili kedicikleri pervane gibi bacaklarına sürtünerek etrafında dönecekler, getirdiği ciğerlerin kokusunu alarak miyavlayacaklardı. Faruk silkindi. Yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Bu rüya filan değildi. Vahşetle karşı karşıyaydı. Düştüğü kapı aralığının önünden kalkmaya çalıştı ama ayağındaki kana bulaşmış terlikleri zeminde kaydı. Yeniden kaçüstü yere oturdu. İşte o garip nefesi de o an, o esnada duydu. Nefes, hırıltı ya da sesli bir gülme gibi ne olduğunu tam çıkaramadığı sesi. Yakınında biri olmalıydı. Hızla başını geri çevirdi. Gözlerinin hizasında önce iki bacak, sonra da aşağı sallanan nacak benzeri sapı kısa, küçük odun baltasını. Nacağın kavisli keskin ucu da sapı tutan elde kan içindeydi. Evinde bir yabancı vardı. Katliamı yapan, kedilerini öldüren canavar. Ve şimdi meydana çıkmış, sessizce yanı başına kadar gelmişti. Faruk korkan bir adam değildi asla. İlerleyen yaşına göre mesleği gereği güçlü kuvvetli bir adam da sayılırdı. Ayrıca tüm kalbi hırs ve hiddetten titremeye başlamış, bu hunhar katliamı kimin yaptığını merak etmeye başlamıştı. Fakat yerinden kalkacak gücü kendinde bulamadı. İçini kaplayan hiddetle o canavarı görebilmek için başını kaldırdı. Hiç tanımadığı biriydi. Çehresi tamamen yabancıydı ve onu ilk defa görüyordu. Adamın yüzü, üstü, başı da kan içindeydi. Ama suratında gözlemlediği o korkunç ifadeyi hiç unutamayacaktı. Hiçbir yorum yapamadı Faruk. Yalnızca büyülenmiş gibi adamın gözlerine odaklandı bakışları. Garip bir şekilde sırıtıyordu canavar. Orgazma ulaşmış birinin mutlu ve doygun ifadesi vardı çehresinde. Yaşını bile kestiremedi. Hatta yüzüne ve üstüne bulaşan kanların sadece kedilerin kanı olduğundan dahi kuşkuya düştü. Belki o da yaralıydı. Parmaklarından oluk oluk kan akıyordu. Faruk gayri ihtiyari dudaklarını büzerek "Kimsin sen?" diye fısıldadı. Canavarın kendisini duyduğundan bile şüpheliydi. Adamın sırıttığını gördü. Sonra o tok ve kalın sesi duydu. "Akşam yemeğini beğendin mi babalık? Buzlu kedi başlarının yanında sos ister misin? Dilersen son sana onları kızartabilirim de. Tava mı olsun ızgara mı? Yoksa haşlanmış olarak mı servis yapayım?" Kulaklarına inanamadı Faruk. Bu adam deli olmalıydı. Hasta, ruh hastası bir manyak. Neler saçmalıyordu. Sırtını kapı pervazına dayayıp öylece kaldı. Kımıldayamadı. Kedilerini öldüren adam her kötülüğü yapabilecek sapık biriydi. Bunu anlamak için kahin olmaya gerek yoktu. Gözleri yeniden elindeki baltaya takıldı. Gerçeği de o zaman fark etti. O nacak kendi baltasıydı. Faruk'un karısından kalan eski ahşap evinde kalorifer yoktu. Hala odun sobası yakardı. Bütün gün evde olmadığı için akşamları gelince biraz olsun odun sobasını tutuşturur. Bu da ona yeterdi. O nacakla hafta sonları bahçede odun keserdi. Kasları gerildi yaşlı adamın. İçini yeni bir korku dalgası kapladı. Şimdi adamın niyetini yeni yeni anlamaya başlamıştı. Canavar sadece bir kedi düşmanı değildi. Öyle olsa kedilerini doğradıktan sonra basıp giderdi. Ama o beklemişti. Emeline ulaştıktan sonra kaçmamıştı. Ne anlama gelirdi bu? Kendisini de mi öldürecekti? Faruk korkuyla yeniden kımırıldandı. Ne istiyorsun? Canını. Sen de kimsin? Seni tanımıyorum bile. Sana ne kötülüğümüz dokundu ki? Adam soruya karşılık vermemiş, bir iki adım daha yaklaşmıştı. Ama o dehşet anında bile Faruk, adamın kısa saplı baltayı elinde sıkıca kavradığını hissetti. Kuru bir tehdit veya gözdağı değildi bu. Adamın niyeti ciddiydi. Kendisini de öldürecekti. Birden paniğe kapıldı. Şimdi de can korkusu başlamıştı yaşlı marangozda. Kendisini savunmak için bir şeyler yapmalıydı. Tam bir panik ataktı bu. Bir an evvel yerinden kalkmalı, canavarı durdurmalıydı. Ondan çok daha yaşlıydı ama hala gücü kuvvetli yerinde sayılırdı. Mücadele edebilirdi. Doğrulmak istedi ama yerdeki kan ve kusmuklar ayaklarının kaymasına neden oldu. Çok geç kaldığını kısa saplı baltanın havaya kalkarken çıkardığı rüzgarın yüzüne çarptığı anda anladı. Zaten her şey o birkaç salise içinde oldu. Canavarın hızla kalkan kolu yıldırım gibi başına inmişti. Korkunç bir darbeydi. Faruk'un gördüğü son şey adamın yüzündeki mutlu ifade oldu. Naca'nın elips şeklindeki ağzı kafatasını parçalamış, kemikler ve beyin parçacıkları etrafa sıçramıştı. Katil sırıtıyordu şimdi. Yarısına kadar Faruk'un saçsız başına saplanan baltayı yerinden çıkarmayı dahi denemedi. Cesedi öylece bıraktı. Nasıl olsa balta kendisinin değildi. Canavar da soluk soluğaydı. Bu sefer kan da emmeyecekti. Kana doymuştu. Tam 8 kedi ve sahibini öldürmüştü. Katilin tek bilmediği geride kalan tesadüfen gözünden kaçan inciydi. Onu görmemişti. Ayırım sonu sayfa 65.